Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin, tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim. Teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene programından sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını ele almaya çalıştığımız bu güzel programdan selamlarımla, hürmetlerimle selamlıyorum efendim. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, selamı, selameti, esenliği sizlerin, bizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Efendim, biz bu programımızda sevgili Peygamberimizin ayak izlerini sürmeye çalışıyoruz. Efendimiz'i örnek hayatıyla ele almaya çalışıyoruz ve Efendimiz Aleyhisselam'ın o güzel hak katında en makbul kul olan Efendimiz'in güzel hayatından güzel örnekler, güzel numuneler gündemimizi alarak onu hayatımıza aktarmaya, nakletmeye, hayatımızı onunla güzelleştirmeye gayret gösteriyoruz. Ve biliyoruz ki bizim kurtuluşumuz Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımaya, ona inanmaya, ona tabi olmaya ve bütün insanlığın kurtuluşu da ona tabi olmaya bağlı. Bunun da bilincindeyiz, inancındayız. Muhterem dinleyenlerimiz, yine programımıza sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme böyle gönülden coşan, gönülleri etkileyen naatlerle ve beyitlerle başlamak istiyorum. Bugünkü programımızda Mustafa Necati Bursalı hocamızın, Allah rahmet eylesin kendilerine, naat-ı şeriflerinden birkaç beyitle başlamak istiyorum. Diyor ki Mustafa Necati Bursalı hocamız, bu hakir nasıl yazsın sana layık naatını, ey Nebi yüce Allah övmededir zatını, dil aciz ne söylesem sen ondan çok âlâsın, alemleri sulayan bir derya gönül tasın. Allah adı seninle dudaklara tat verdi. Rabbim seni sevmenin zevkini kat kat verdi. Bir ben miyim tutkunun, aşık, ırmak, su sana. Gülümser dal üstünde, çiçek kokusu sana. Öyle bir güzelsin ki, vasfına yetmez kelam. Ey Habibi Kibriya, ey Şahı Can Esselam. Nurunun bereket hayat tutkunu yaktı, nurunu yaktı. Taşa değse nazarın onu hayran bıraktı. Bu şekilde Efendimiz'e olan muhabbetini ve duygularını dile getiriyor. Tabii naat devam ediyor. Belki diğer programlarımızda kaldığımız yerden devam ederiz. Muhterem dinleyenlerimiz, bugün sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kulluk hayatında bizim için çok önemli örnek olacak bir alanını, bir kesitini dikkatlerinize sunmak istiyorum. O da Efendimiz Aleyhisselam'ın teheccüd hayatı, seher hayatı ve kıyamul leyl dediğimiz geceyi ihya etmesi ve uzun uzun Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kıyamda, rükuda, secdede, Kur'an kıraatiyle ve gözyaşıyla gönüllerinden taşan duygularını ve kulluk aşkını Cenab-ı Hakk'a arz etmesi. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü Cenab-ı Hak ayeti kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri Allah bana ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Tabii ki kulluğun çok derin tarafları, çok farklı yönleri var ama bunlar içerisinde gece kıyamı, gece ibadeti, teheccüd ve seherde apayrı bir önem arz ediyor. Tabii şunu biliyoruz ki gecenin sonuna doğru olan seher vakitleri insan zihninin meşgalelerden uzak olduğu, kalbin durulup saflaştığı, sessizliğin etrafı kapladığı ve insanların uyuduğu, bu sebeple de riya ve kendini beğenme gibi hastalıklardan uzak kalındığı bir andır. Yine bu vakit ilahi rahmetin indiği ve Rabbul Aleminin kuluna en yakın olduğu zamanlardan bir zamandır. Hatta kutsi bir hadiste buyuruyor ki Yüce Rabbimiz her seher vakti dünya semasına nüzul buyurduğunu, rahmetiyle, ilmiyle, rahmetiyle, merhametiyle, affıyla nüzul buyurduğu, indiği ve yok mu benden sıhhat isteyen ona sıhhat vereyim, yok mu benden rahmet isteyen ona rahmet edeyim, yok mu benden hayırlı ne varsa onları isteyen dünya, ahiret onları vereyim, yok mu benden şunu isteyen, yok mu benden bunu isteyen tarzında kullarına nida ettiği beyan buyuruluyor hadis-i şerifte. Dolayısıyla o vakitler Cenab-ı Hakk'ın kuluna en yakın olduğu, kulun da Rabbine en yakın olduğu eşsiz, feyizli, bereketli zamanlar ve Allah'a kulluk için de en müsait zeminleri teşkil ediyor. Dolayısıyla bu vakitte uyanık olmak, bu vakitte abdestle, namazla, Kur'an kıraatiyle, istiğfarla Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, makam-ı Rabbihi, Rabbin makamında, önünde, huzurunda durmak bir kul için çok önem arz ediyor. Muhterem dinleyenler, malum olduğu üzere Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a Alak suresinin ilk 5 ayetini indirdiği zaman Cebrail Aleyhisselam insan suretinde geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a öncelikle abdest almayı öğretti. Sonra namaz kılmayı öğretti. 2 rekat yani kıyamıyla, rükû ve secdesiyle öğretti. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bu hadisler yer alıyor. Ve sabah 2 rekat, akşam 2 rekat olmak üzere Efendimiz'e namazı öğretti. Efendimiz de namaz kılmaya başladı. Dolayısıyla namazın bu kadar kadim İslam şeriatinde önceliği vardır. Kadim bir başlangıç noktası bulunmaktadır. Sonra 5 vakit namaz kılınmadan önce, Miraç gecesinde 5 vakit namaz kılınmadan önce ilk defa o 2 vakit namazın peşinden Peygamberimize ve müminlere gece ibadeti emredildi. Gecenin geç vakitlerine kadar uzun süreler okunarak teheccüd kılmak farz kılındı. Ki Müzzemmil suresinin 1 ve 4. ayet-i kerimelerinde bu husus açıkça yer alıyor. Orada Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile nisfehu evinkus minhu kalile اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Ey örtüsüne bürünen peygamber diye manada verilebilir. Ey nübüvvet, peygamberlik gibi ağır bir vazifeyle vazifelenmiş olan peygamber, artık senin böyle daha farklı bir kulluk içinde olman lazım. Daha farklı bir mesuliyet taşıyorsun. O peygamberlik yükünü taşıyabilmek için de kalbinin Allah'ın rahmetiyle, maneviyatıyla, enerjisiyle dolması lazım. O yükü taşıyabilecek manevi enerji elde etmen lazım. Bunun için artık oturmak yok. Bunun için artık yatmak, istirahat yok. Ayağa kalkmalısın diye böyle manada veriliyor. Dolayısıyla ya eyyuhel müzzemmil, ey o nübüvvetin, peygamberliğin ağır yükünü yüklenmiş olan sevgilim, habibim, peygamber, قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَل۪يلًا. Gecenin tümünü ihya et. Gecenin tümünü akşamdan sabaha kadar namazla, Kur'an kıraatiyle, istiğfarla ihya et. İlla kalile, ancak az bir kısmı istirahat edebilirsin. Birinci ayet böyle. Sonra nisfehu, yani gecenin o uzun az bir kısmı hariç diğerlerinin hepsini ihya etmeye gücün yetmezse, nisfehu, hiç değilse yarısını ibadette geçir. Evin kus minhu kalile, veya yarısından biraz azaltabilirsin. Ev zid aleyhi, veyahut da yarısını biraz ilave edebilirsin. Vurattilil Kur'an'ı tertille ve Kur'an-ı Kerim'i de tertille oku buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bunlar bildiğimiz namazlar. Teheccüd namazı, gece namazı, kıyam, rükû, secde, kıraat, Kur'an kıraati, yapılması gereken bu ibadetler, ayetler bundan bahsediyor. Ve yani oradaki verilen ölçülere baktığımız zaman, yani 12 saat üzerinden geceyi düşünecek olursak, ki Mekke, Medine'de fazla gece gündüz uzamaları fark etmez kuzeyde olduğu kadar, yani geceyi 12 saat düşünecek olursak, az bir kısmı hariç gece demek, nereden baksak 10 saat, yarısı 6 saat, biraz azı 4 saat, biraz fazlası 8 saat, o gecenin ihyasıyla alakalı burada tahmini rakamlar verebiliriz. İşte bu ayetler gelince Peygamberimize ve bütün Müslümanlara teheccüd namazı farz kılındı. Ve bu durum bir yıl devam etmiş. Namazda uzun müddet ayakta kalmaktan Müslümanların ayakları şişti. Nihayet 5 vakit namaz farz kılınca teheccüd namazı Peygamberimize farz olarak kaldı ve Müslümanlar hakkında da hafifletildi. Ama hafifletilmesi onun kaldırılması anlamına gelmiyor. Oradaki sevap yine bulunmaktadır. Geceyi ihya etmenin sevabı yine devam etmektedir. Onu yapanların Allah'a yakınlığın artacağı yine bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, Allah Teala çok sevdiği ve kainatı hürmetine yarattığı Habibi Edibine daha fazla lütuflarda bulunmak ve onun bu bereketli vakitlerden bolca istifade edilmesi için ona teheccüd namazının hususi olarak farz kılındığını beyan buyuruyor. İsra suresi 79. ayet-i kerimede Estağfirullah ve minel leyli fetehecced bihi nafiletellek asa en yeb'aseke rabbuke mekamen mahmuda. Ey Nebi muhterem, ey Resulüm, geceleyin sana mahsus bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl. Eğer bunu kılarsan asa en yeb'aseke rabbuke mekamen mahmuda, umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda, çok övülmüş yüksek bir makama Rabbin seni ulaştırır. Tabii ki makamı mahmud kelime ifadesiyle nekre olarak geliyor. Buradaki nekre o makamın yüceliğini, büyüklüğünü ifade ediyor ve son derece yüce, son derece şerefli, yüksek, övgüye layık, Allah tarafından, Cenab-ı Hak tarafından bile övülmeye layık olan ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a vaat edilen, müjdelenen bir makam anlamına geliyor. Tabii ki tefsirlere baktığımız zaman bununla alakalı farklı yorumlar var. Birincisi, Efendimiz Aleyhisselam'a verilen, bütün ümmetinin affı için verilen büyük şefaat, şefaat-i uzma salahiyeti, yetkisi olduğu ifade ediliyor. Gerçekten bir rahmet tecellisi olarak bu büyük bir makamdır ve hiçbir peygambere, hiçbir kulağa nasip olmayacak bir gönül cömertliği, merhamet bolluğu onu ifade ediyor ki manen gerçekten yüksek bir makam olduğunu anlayabiliriz. İkinci olarak da Yüce Rabbimizin Efendimiz Aleyhisselam'a cennetlerin üstünde, 8 cennetin üstünde sırf Efendimiz Aleyhisselam'a mahsusen yarattığı, yaptığı, sadece Efendimizin kalacağı bir yüce makam olarak da değerlendiriliyor. Ki zaten o makama yükselmesi, böyle merhametli olması, alemlere rahmet olması ve diğer bütün taşıdığı hasais, hususiyetler, özellikler, ibadeti, gece ibadeti ve diğer bütün özellikleri sebebiyle o makama Yüce Rabbimizin onu layık gördüğünü de anlamış oluyoruz. Dolayısıyla makamı Mahmud'a şefaat manası vermek, Efendimiz'e onun ahiretteki makam Mahmud denen bir makama yükseleceğine engel değil. Hatta bunlar birbirini tamamlayan iki cüz olmuş oluyor. Yani Efendimiz kulluğuyla, teheccüdüyle, seheriyle, zikriyle, tebliğiyle, bütün kulluk hayatlarıyla bu makama yükseliyor. Ve bu merhametiyle Cenab-ı Hak ona şefaat-i uzma yetkisi veriyor. Ve bütün bunları hakkıyla yerine getiren bir kul olarak da Cenab-ı Hak onu cennetlerin en yüksek yerinde, makam-ı Mahmud'da misafir ediyor. Onu oraya, ona, Efendimiz'e lütfediyor kıymetli kardeşlerim. Yalnız bu ayet-i kerime söz konusu olmuşken, teheccüdün Peygamber Efendimiz'e farziyeti, bize nafile olması söz konusu olmuşken, şunu ifade etmeden geçmek istemiyorum. Şu soru aklımıza gelebilir. Yani bu teheccüd Efendimiz'e farzdı, bize nafile. Cenab-ı Hak Efendimiz'e teheccüd devam ettiği takdirde makam-ı Mahmud'a ulaştıracağını vaat ediyor. Peki biz teheccüdü devam etsek, ehli seher, ehli teheccüd olsak, bu ayet acaba bize bir hitapta bulunur mu? Bu ayet bize bir şey söyler mi diye biz mi tabii ki aklımızdan geçiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Çok gayet tabii bir sualdir. Gayet yerinde bir taleptir. Ve gayet yerinde de sorulması gereken bir soru olarak bunu değerlendirmek gerekir. Acizane şunu ifade etmek istiyorum ki bu ayet-i kerime nasıl Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ediyor ve ondan teheccüd namazı kılmasını istiyor ve teheccüde devam ettiği zaman makam-ı Mahmud'a ulaşacağı müjdesini veriyorsa, aynı müjdelerin bizim de seviyemize göre, kulluğumuza ve ibadetimizdeki keyfiyete göre buradaki müjdelerin bizler için geçerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Belki biz Efendimiz Aleyhisselam'ın yükseldiği makam-ı Mahmud'a yükselemeyebiliriz. Bizim belki gücümüz o kadar yükseğe çıkmaya yetmeyebilir. Ama biz de en azından bulunduğumuz yerden bir üst makama ve yine diğer kullar arasında övgüyle bakılacak, senayla bakılacak bir yüksek makama çıkma hakkını elde etmiş oluruz. Dolayısıyla bu ayeti bizim için de geçerli bir ayet kabul etmek ve teheccüdü bizim için de geçerli bir ibadet kabul etmek ve o makamı Mahmud'a yakın bir yere ulaşmayı da bir hedef olarak kendimize seçmek bizim tabii hakkımızdır ve bunun da Rabbimizin lütfundan istifade etme hakkımız olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tabii ki Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a bu ayet-i kerimeyi, yani İsra Suresi 79. ayet-i kerimeyi indirince teheccüdle alakalı olarak, bu emirden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bu bereketli ve feyizli anlarında namaz kılmayı, Kur'an okumayı ve dua etmeyi hiç terk etmemiştir. Öyle ki hastalandığı ve ayağa kalkamayacak kadar takatsız kaldığı zamanlarda dahi teheccüd namazından geri kalmayıp seherleri oturarak değerlendirmiştir. Hadis, yani kitab-ı teheccüdlere bakınca oralarda bunu görüyoruz. Yani hastalandığı zaman da devam ediyor. Belki ayakta duracak takatı yok Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ama yine devam ediyor. Yine devam ediyor. Oturarak devam ediyor. Hatta gelen rivayetler Efendimiz Aleyhisselam'ın ayakları şişinceye kadar bu ibadete, taata, namaza devam ettiğini, kendisine ya Resulallah, Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affettiği halde niye bu kadar kendini yoruyorsun? Halbuki sen affedilmiş bir kulsun. Hiçbir şey yapmasan bile Allah seni affettiğini garantisini vermiş durumda. Niçin böyle yapıyorsun? Tabi Efendimiz Aleyhisselam yani diyor ki ben nasıl olur da Allah'a kulluk etmem? Nasıl olur da beni peygamber yapan, beni kul yapan, bana bu ikramı bulunan Allah'a ben nasıl kulluğumu arz etmem? İçinden böyle kulluğun coşup geldiğini ifade eder mahiyette. Efele ekunu abden şekura, ben Rabbime şükreden, şükrümü arz eden bir kul olmayayım mı? Ben bunu nasıl böyle yapmadan durabilirim diye adeta kulluğun, teheccüdün, zikrin böyle Efendimizin hali tabisi olduğu ve içinden taşa taşa bu kulluğun yapıldığını bize göstermiş oluyor. Resul-i Ekrem Efendimiz bu namazı hayatları boyunca vitirle birlikte 13. Yani 10 rekat teheccüd namazı, 3 rekat da vitir namazı olmak üzere hayatının sonlarında, yani biraz hastalıkları falan olduğu zamanlarda da 11 rekat olarak, yani 8 rekat teheccüd, 3 rekat vitir kılmıştır. Vefatı sırasında 9 rekat olarak kılmış. Yani 6 rekat teheccüd ve 3 rekat da vitir olmak üzere. Efendimiz Aleyhisselam demek ki vitir namazlarını, kıymetli dinleyenlerimiz, bizim gibi tamam fetva verilmiştir ve mezhebimizin de böyle bir uygulaması olmuştur. Bununla alakalı da şüphesiz delilleri vardır. Ama hemen yastığının peşine hemen bağlayarak o şekilde yapmamış Efendimiz Aleyhisselam. O bizim örneğimiz, üsve-i hasenemiz, yapmamış. Ömrünün sonuna kadar, hasta olduğu zamanlarda bak görüyoruz burada, sonuna kadar teheccüdünü bırakmıyor, peşinden de vitir namazını kılıyor ve o şekilde sağlığında 13 rekat, yani 10 rekat teheccüd, 3 rekat vitir. Sonra biraz yaşlandığı zaman 8 rekat teheccüd, 3 rekat vitir ama en son vefatı sırasında 6 rekat teheccüd, 3 rekat vitir olarak bunu devam ettirdiğini görüyoruz. Bizim de madem ki Efendimiz bizim örneğimiz, bu bilgiler çok doğru bilgiler, net bilgiler ve sahih kaynakta yer alıyor. Dolayısıyla içimizdeki böyle kulluğa daha yatkın kardeşlerimiz, ben Allah'a daha çok kul olmak istiyorum diyen kardeşlerimiz, Efendimizin bu hallerini kendimize örnek almalıyız. Biz zaten bunun için bunu gündeme getiriyoruz. Bunun için bunlardan bahsediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz gözümün nuru diye tavsif ettiği namazı geceleri daha bir iştiyak ve arzu ile kılıyordu şüphesiz. O teheccüd namazına olan iştiyakını da şöyle dile getiriyor. Çok güzel bir ifade var burada. Buyuruyor ki sevgili Peygamberimiz, Allah her peygamberde belirli bir şeye karşı aşırı istek yaratmıştır. Yani bir coşku, bir iştiyak yaratmıştır. Benim en çok hoşlandığım şey de gece ibadetidir. Zaten Efendimiz Aleyhisselam bana dünyanızdan 3 şey sevdirildi buyuruluyor. Güzel koku, hanımlar, meşru olmak şartıyla ve vecu'liyet as-salatu kurrata ayni ve namaz da gözümün nuru kılındı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Tabii ki niye bu gece ibadeti bana sevdirildi, en çok onu hoşlanıyorum diye buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü burada gerçekten kul ne yapıyor? Allah'a yakınlığını arz ediyor. Burada gönüllerde aşk ve muhabbet ilahinin şiddet ve ortaya çıkmış oluyor. Ve insanın gönlünde ne kadar bir aşk, muhabbet, ilahi aşk ve muhabbet varsa bunun göstergesi olarak kulun Allah'ın huzuruna daha çok durmaya iştiyak gösterdiği ifade edilmiş oluyor. Hatta bir Allah dostu diyor ki, ey kardeş diyor, ey evladım, gündüzleri Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak dur ki, gündüzleri Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak dur ki, mekruhlardan, haramlardan Allah seni geceliğin seherde huzurunda durdurmakla mükafatlandırsın. Hatta bazıları şikayet ediyor. Ya ben gece kalkamıyorum. Çok böyle ağırlık çöküyor. Uykuyu bir türlü atamıyorum diye söyleyenler de oluyor. Onlara da büyük ihtimalle gündüzleri meşgul olduğun şeyler seni hep Allah'tan uzaklaştıran haram veya mekruh şeyler olduğundan dolayı onun gafleti sebebiyle kalkılamadığı ifade edilmiş oluyor. Dolayısıyla biz gündüzümüzü ne kadar dikkatli geçirir, gözümüzü, elimizi, ayağımızı, kulağımızı, kalbimizi ne kadar böyle harici zararlı etkilerden koruyabilirsek, Cenab-ı Hak bizi kendi huzuruna o kadar durdurur ve onu bize ikram eder. Allah'a yaklaştıran en mühim ibadet olması hasebiyle ümmetinin de bu nimetten nasiplenmesini Efendimiz Aleyhisselam çok arz ediyordu. Bu konudaki tebliğe öncelikle yakınlarından başladığını görüyoruz Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ve bir gece Hazreti Ali ile Fatıma'nın kapısını çalıyor. Namaz kılmayacak mısınız buyuruyor onlara ve onlardan geceyi boş geçirmemelerini istiyor. Ama hatta burada bir rivayette de biraz da işin tabii esprisi de olması açısından böyle Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali, Fatıma damadı ve kızı onların zaman zaman geceleyin kapılarını şey yaparak namaza kalkmalarını tabii arz ediyor. Teheccüd kılmalarını arz ediyor. Hatta sabah namazlarında ayrıyeten gidip onları uyandırıyor. Özellikle ilk evlilikleri zamanında namazları geçmesin diye uyandırıyor. Çünkü ayet-i kerime gelmişti. Ehline namazı emret diye Taha suresinde. Burada yine birkaç defa böyle sorunca Hazreti Ali Efendimiz bir seferinde "Ey Ali, bu gece teheccüde kalkabildiniz mi? Namaza kalkabildiniz mi?" tarzında sorunca demek ki üst üste bu şekilde takibin biraz belki ağırlığı olmuş olabilir. Hazreti Ali Efendimiz şöyle cevap veriyor. Diyor ki "Ya Resulallah, yani Allah bizi kaldırırsa kalkarız, kaldırmazsa ne yapalım? Kalkamayız" gibi bir cevap vermek durumunda kalıyor. Tabii bu cevap Efendimiz Aleyhisselam'ın hoşuna gitmiyor. Ve şu ayet-i kerimeyi okuyor. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَرَ شَيْنْ جَدَلَى Bu insan denen bu varlık ne kadar da mücadeleci, ne kadar da böyle bir şey söyleyince hemen rahatsız oluyor, hemen böyle dokunuyor, tabiri caizse damarına dokunuyor falan gibi bir ayetle Resulullah Efendimiz Aleyhisselam da oradaki verilen cevabın çok uygun bir cevap olmadığını ifade etmiş oluyor. Tabii bu rivayetler şunu gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselam kendileri bu ibadet devam ettiği gibi yakınlarının, damadının, kızının, etrafındaki insanların, Müslümanların da buna devam etmelerini arzu ediyor. Bunu göstermiş oluyor kıymetli kardeşlerim ama bir taraftan da şunun zorluğunu gösteriyor. Yani bir şeyi emretmek tamam, güzel. Ya da bir şeyin Allah'ın emri olması o da çok güzel. Peygamberin sünneti olması o da çok güzel. Dinimizin bir şeyi bize yapmaz istemesi, onlar hep doğru olması, bunların hepsi gayet güzel yerinde. Ama oradaki dini talimatların, buyrukların vaktine, saatinde dikkatli yapılması o bir zorluğu gerektiriyor. Biz bunu yapmamız lazım. Bunu efendim gücümüz yettiği kadar o zorlukları aşarak en güzelini yapmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Bu açıdan Peygamber Aleyhisselam sahabesini de bizleri de gece ibadetine yönlendirmek üzere aman diyor gece kalkmaya gayret edin. Çünkü o sizden önceki salih kimselerin adeti ve Allah'a yakınlık vesilesidir. Aman gece ibadetine kalkmaya devam edin, gayret edin. Çünkü o sizden önceki salih kimselerin adeti, onlar hep böyle yaparlardı ve Allah'a yakınlık vesilesidir. Bu ibadet günahlardan insanı alıkoyar, hatalara kefaret olur ve bedenden dertleri giderir. Buyuruyor. Çok güzel tabii müjdeler bunlar. Yani günahların kefareti, insanın hatalardan alıkonması, insanın kalbini kuvvetlendirmesi, güçlendirmesi, imanını takviye etmesi, yakinini, tasdikini artırması, sonra hatalara kefaret olması, günahların affına vesile olması ve özellikle de bedenden dertleri gidermesi. Hakikaten yani o vakitte uyanık olan insanlar daha dinç, daha sıhhatli oluyorlar. Burada bir günümüz bilim adamlarının bir tespitini belki dikkatinizi arz etmek uygun olacaktır. Asrımızda kaydedilen ilmi gelişmeler sayesinde doktorlar Efendimizin hadis-i şerifinin ne kadar yüce hikmetle dolu olduğunu gösteren şu açıklamayı yapıyorlar. Tabii bir insan bedeniyle alakalı bu. Yani kalbin, işte kanın akışı, kalbin durumu onunla alakalı bir değerlendirme. Diyor ki işte melatoninin yükselmesi, akşam kortizonun düşmesi, gece kalp atışlarının ve tansiyonun düşmesi ve parasempatik aktivasyonun azalmasıyla gece yarısı büyüme horitonu ve prolaktin salınır. Bundan dolayı diyor gecenin ilk yarısından biraz fazlası saat 02-03 kadar uykuda geçirilmelidir. Melatoninden faydalanmak kortizonun yan tesirlerinden, kalp atışının ve adrenalin yüksekliğinden korunmak için 02 ile 04 saatleri arasında uyanık olunmalı ve sabahleyin de güneş ışınlarına yakalanmadan uyanılmalıdır. Burada böyle bir bilgi şey yapıyor. Yani oradaki yapılan bilimsel tespite göre kişinin uykusunu şöyle saat 9-2 arasında ya da 10 ile gece 0-2 arasında alması ve özellikle de 0-2 ile 0-4 arasında kişinin uyanık olması bilimsel açıdan da işte kalp atışları, tansiyon, kanın durumu, bütün bu açılardan insan bedeni açısından çok sıhhatli ve sağlıklı olmasına vesile olduğu burada söylenmiş oluyor. Bu da bilimsel izahı bunun. Tabii biz Rabbimizin emirlerini tutarken, Efendimizin sünnetine sarılırken illa işin hikmetini çözme, bilimsel izahını yapma yahut da bilimsel olarak bunu anlama geliyor, bunu inceleme mecburiyetinde değiliz. Ama bilim de Efendimizin bu tavsiyelerini desteklediği zaman veya emirlerin ne kadar doğru olduğunu desteklediği zaman bu da insanı ayrıyeten takviye ediyor ve onu yapmaya da teşvik etmiş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'yi teşriflerinde hicret ettiği zaman onu görmek için yanına gelen ve gül yüzünü görür görmez vallahi bu yüz yalancı olamaz diyerek hakikati haykıran Yahudi alimi Abdullah bin Selam. Efendimizin mübarek ağızlarından ilk olarak şunları duyuyor. Orada tabii iki tane olay yaşanıyor. Abdullah bin Selam Yahudilerin önde gelen alimlerinden ve hicret ettiği zaman Efendimiz Aleyhisselam'ı hemen merak ediyor, görmek istiyor. Ve görür görmez de Efendimizin yüzünden o nübüvvet nurunu Cenab-ı Hak gösteriyor tabii. Görmeyenler de var maalesef. Ve şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki bu vallahi bu yüz yalan söylemez. Bu yalancı bir yüzü değil. Bu tertemiz bir sima. Dolayısıyla bu gerçekten peygamberdir. Bir de baktım diyor Efendimiz Aleyhisselam konuşuyordu. Etrafındaki insanlara böyle sohbet ediyor. Onlara nasihatler ediyor. Tebliğde bulunuyor. Ve Efendimizin mübarek ağzından ilk defa şunu duydum diyor. Birbirinize selam veriniz. Birbirinize ikramda bulununuz. Akrabanızın haklarını gözetiniz. Gece herkes uyurken namaz kılınız. Bunları yaparak selametle cennete giriniz. Bu nasihatleri işittim diyor. Tekrar efendim bunu nasihatleri yapalım. Birbirinize selam veriniz. Efendimiz Aleyhisselam selamı. Çünkü birbirini sevmek için diyor. Efşus selam beyneküm selamı yayınız diye. Herkes ne yapacak? Selam verecek. Birbirine dost olacak. Düşmanlık yapmayacak. Kötülük düşünmeyecek. Arkadan kötü planlar yapmayacak. Yüzüne karşı dost arkadan dost olacak. Selam bunun şifresi. Ve efendim sembolü olmuş oluyor. Birbirinize ikramda bulununuz. Ne güzel bir şey. Yani tevazu, cömertlik, ikram, hizmet. Kardeşliğin şartları bunlar. Akrabanızın haklarını gözetiniz. Gece herkes uyurken namaz kılınız. Bunları yaparak selamete cennete giriniz. Dolayısıyla herkesin uyuduğu bir vakitte veya çoğu kimsenin muvaffak olamadığı bir şekilde Allah'a yönelmek hiç şüphesiz duaların kabulünü sağlayan ve cennetin yollarını kolaylaştıran en mühim amildir. Bu da çok önem arz ediyor. Hatta burada Allah dostlarından ve Nakşi yolunun büyüklerinden bir üstadımız Hacı Ali Ramiteni Kudüs-i Ruhu şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki, üç kalbin birleştiği yerde mümin kulun arzusu tahakkuk eder. Allah o kulun dualarını kabul eder. Bunlar müminin samimi kalbi, mümin kulun samimi kalbi, Kur'an'ın kalbi Yasin ve gecenin kalbi seher vakitleri. Bu üç tane kalp. Üç kalbi bir araya getirirsek kul Allah'a yakın bir kul olur ve arzuları tahakkuk eder. Demek ki bu Allah dostları bunu denediler, tecrübe ettiler ve faydasını gördüler. Bu ilacı kullandılar, bu reçeteyi kullandılar, faydasını gördüler. Bize de onu tavsiye ediyorlar. Ya ben yaptım, faydasını gördüm. Buyurun siz de deneyebilirsiniz. Siz de efendim bunu tadabilirsiniz diye söylüyorlar. Zor değil, kolay, yapılabilecek bir şeydir. Bu üç tane kalbi önce tespit ediyoruz. Bizim mümin kulun samimi kalbi, kalbimiz. Efendimiz Aleyhisselam beyanıyla Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin, Suretül Yasin, Kalbül Kur'an diye Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Yasin suresi Kur'an'ın kalbidir. ve seher vakitleri de gecenin kalbi mesabesinde. Dolayısıyla bir kul kalkar ve güzelce abdestini alır, teheccüdünü kılar. Ya namazda okur Yasin suresini ezbere biliyorsa, değilse namazın peşinden aşar Kur'an-ı Kerim okur ve Allah'a dua eder. Ve bu şifreden de istifade edebilir efendim. Yine Efendimiz Aleyhisselam bu teheccüde kalkmak, gece ibadeti yapma noktasında aile içerisinde hanım ve beyin, karı kocanın birbirlerine tabii yardımcı olmalarını da arz ediyor. Yani işte bir bey kendisi kalkıp kılıp böyle tek başına uçmaktan veya hanım kalkıp tek başına bir yolculuk yapmaktansa iki tarafında bu güzel manevi iklimde buluşmaları, birbirine yardımcı olmaları tabii ki daha güzel olur. Tabii ki o eve daha büyük rahmet, bereket yağar. Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın da bu noktada hep böyle tavsiyeleri var. Hatta bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Allah Resulü: geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet eylesin. Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet eylesin diye Efendimiz rahmet duası yapıyor onlara. Hatta bir başka hadisin bir başka rivayetinde, varyantında sevgili peygamberimiz bu şekilde teheccüde kalkma noktasında birbirine yardımcı olan kadın ve erkeğin, karı kocanın Ahzab suresi 35. ayet-i kerimede buyurulan وَالزَّاكِر۪ينَ اللّٰهَ كَس۪يرًا وَالزَّاكِرَاتِ Allah'ı çok çok zikreden erkekler ve kadınlar grubundan yazılacağını Efendimiz Aleyhisselam haber veriyor. Bu kadar bunun ehemmiyeti olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla Allah'ın rahmetine nail olabilmek için bir ibadete başlayan ve onun feyzini alan kimselerin bu güzel ahlakı devam ettirmeleri en doğru yoldur. Kazanılan bir güzel hasleti daha da geliştirmek ve artırmak gerekmektedir. Allah ve Resulü'nün tavsiyeleri de bu istikamette. Yani eğer bir teheccüd alışkanlığımız varsa onu bırakmamak, devam ettirmek. Yoksa onu alışkanlık haline getirmek, hep sürekli iyiye doğru gitmek tabii ki dinimizin tavsiyesidir. Bu noktada yine Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifini ve bir hadiseyi gündemimize taşımak istiyorum muhterem dinleyenlerimiz. Abdullah bin Amr bin As'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şu tavsiyede bulunmuştur: Abdullah, falan adam gibi olma. Çünkü o gece ibadetine devam ederken artık kalkmaz oldu. Yani devam ediyormuş ama bırakmış. Böyle de olanlar var. Başlıyor ya bir tarikata intisap ediyor, ya bir cemaate giriyor, ya bir tavsiye alıyor bir yerden. Bir delikanlı, bir genç, bir insan biraz devam ediyor. Sonra ne oluyorsa onu bırakıyor. Halbuki ne oldu kardeşim? Bir garanti mi geldi? Allah'tan bir efendim cennet müjdesi mi geldi? Kulluk bitti mi? Yoksa niye bırakıyoruz? Eğer bırakacaksak kıymetli kardeşlerim, bırakacaksak yalanı bırakacağız, dolanı bırakacağız, gıybeti bırakacağız, sigarayı bırakacağız, içkiyi bırakacağız, bütün kötülükleri bırakacağız. Yani bize faydası olmayan ne kadar kötülük varsa, mekruh, lüzumsuz, lağviyat, onların hepsini bırakacağız. Bunda çok büyük fayda var. Ama niye teheccüdü bırakalım? Niye sohbeti bırakalım? Niye namazı bırakalım? Tam tersine onları daha da artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bugün bu sohbetimizi Mevlana Hazretleri'nin nasihatleriyle bitirmek istiyorum. Yani kulun Allah'a yakın kul olabilmek için teheccüdle, zikirle, fikirle ömrünü geçirmesi, vaktini değerlendirmesi ilgili olarak Mevlana Hazretleri şu öğütlerde bulunuyor. Diyor ki, dostların yanına eli boş gelmek, değirmene buğdaysız gitmeye benzer. Cenab-ı Hak mahşer gününde insanlara kıyamet günü için ne armağan getirdiniz diye soracak. Sizi ilk yarattığımızda olduğu gibi eli boş, azıksız, tek başınıza ve muhtaç bir halde mi geldiniz buyuracak. Haydi söyleyin, kıyamet günü için armağan olarak ne getirdiniz? Yoksa bir gün dünyadan ahirete döneceğiniz ve Allah'ın huzuruna çıkacağınız hatırınıza gelmemiş miydi? Kur'an'ın kıyamet hakkındaki haberi size boş mu görünmüştü? Halbuki onlar hakikatin ta kendisiydi. Kıyamet gününü inkar etmiyorsan, o dostun kapısına böyle eli boş olarak nasıl gidiyorsun? Azıcık olsun uykuyu, yemeği içmeyi bırak da, hakla bulaşacağın, hakla buluşacağın zaman için bir armağan hazırla. Ey hak aşığı, geceleri az uyuyanlardan, seher vakitleri günahlarının bağışlanmasını isteyenlerden ol diye, şimdiye kadarki arz etmek istediğim, arz ettiğim ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, örnekler Efendimizin örnek hayatını adeta hülasa ediyor Mevlana Hazretleri ve diyor ki azıcık olsun uykuyu, yemeği, içmeyi bırak da hakla buluşacağın zaman için bir armağan hazırla. Ey hak aşığı, geceleri az uyuyanlardan, seher vakitleri günahlarının bağışlanmasını isteyenlerden ol diyor kıymetli kardeşlerim. Biz de Mevlana Hazretleri'nin bu güzel nasihatleriyle konuşmamıza, programımıza son verirken hepinize tekrar hürmetlerimi, selamlarımı arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.